Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 8 Mayıs 2019 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündem var bugün. Dünyada Türkiye'yi ilgilendiren dış politika başlıklarında. Öncelikle tabii İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin ve İran yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çok önceden çöpe attığı anlaşma ile ilgili bir yıl sonra gelen adımı var. O da anlaşmada İran'ın yükümlülüklerinin bir kısmını askıya aldıklarını duyurması. Çünkü ortak kapsamlı nükleer anlaşma İran'a da bir takım haklar veriyordu. Oysa İran'a karşı yaptırım siyaseti devreye sokulduğundan beri İran anlaşmanın arkasında durmaya devam etmişti. Şimdi uluslararası topluma, biraz da tabii Avrupa Birliği'ne aslında ve diğer taraflara, çok taraflı bir anlaşmaydı bu, res çekilmiş olundu. İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan çıkarları korunmazsa 60 gün içerisinde kendi yoluna gideceği duyuruldu. İran tarafından tepkiler var tabii. Daha detaylı da bakacağız bu hafta bunları ama size aktaracağım birazdan. Mike Pompeo Almanya'yı ziyaret edecekti. Merkel'le görüşecekti, Amerikan Dışişleri Bakanı, ama aniden rotasını onu iptal etti. Zamanı yok diye gerekçeler sunuldu. Irak'a gitti sürpriz bir ziyaretle. Çok dikkat çekici. İsrail medyası yüzyılın anlaşmasının detaylarına dair yeni bilgiler yayınlamış vaziyette. Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları tam manasıyla bir uluslararası krize doğru gidiyor. Suriye ile ilgili dikkat çekici başlıklar var. Britanya'dan çıkışlar var. Aktaracağım birazdan size önümüzdeki 20 dakika içerisinde. Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ankara temaslarının sonuçları basın toplantısında verdiği mesajları aktarmıştım size. Bugün biraz Türkiye-NATO ilişkilerine bakacağız. Hem bu Doğu Akdeniz denkleminde enerji krizi etrafında resmin nasıl şekillendiği, hem Stoltenberg hem yumuşak mesajlar hem de ince mesajlar belki S-400 krizinde verdi Ankara'ya. Biraz bunları değişeceğiz bugün. Profesör Mehmet Seyfettin Erol'a bağlanacağız. ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Türkiye ile Batı ilişkileri ve NATO özel olarak, spesifik olarak NATO ile ilişkilerdeki durumu anlamaya çalışacağız birlikte. Programa başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den Eksen'i dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden yine Eksen'i dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında kaçıranlar için tekrarımız var ve söyleşi bölümümüzde Sputnik'in YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Oradan da daha sonradan da canlı olarak da izleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Orta Doğu, Doğu Akdeniz hattında hakikaten sular ısınıyor desek yanlış olmaz. Diyeceksiniz ne zaman soğudu ki? Ama tabii ki gerilimin dozu ve çerçevesi, niteliği de artıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın nükleer anlaşma 2015 tarihli nükleer anlaşmada yer alan çıkarları eğer korunmazsa 60 gün içerisinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurdu. Bu bir meydan okuma elbette. Nükleer anlaşma 2015'te imzalandığında İran'a bir takım sınırlamalar getirilmişti. Atom silahı elde edememesi için getirilmişti bu sınırlamalar. Örneğin 300 kilogramın üzerine uranyum zenginleştirmede çıkılmaması güvence altına alınmıştı. Çıkıldığı zaman 300 kilogramı aşınca bunu sarı kek dışarıdan sarı kek bunu satıp hazırını alıyorlar. Bu sayede kendileri silah üretmiyor. Teknik anlamda bu gereken bir şeydi. Yine aynı şekilde ağır su, ağırlaştırılmış su 130 tonu geçmemesi şartı bulunuyordu. Başka ülkelere satıyorlardı geçtiği zaman. İşte Ruhani bu iki ayakta askıya aldı anlaşmayı, 26. ve 36. maddeler. Bu aynı zamanda tabii karşı tarafın verdiği sözleri ihlal etmesiyle alakalı. Bütün bu tavizleri, sınırlandırmaları İran kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması kaydıyla kabul etmişti. Ama tabii tekrardan Trump yönetimi anlaşmayı çöpe atıp yaptırım siyasetine ve üstüne üstlük de başkalarının da yaptırıma uyma siyasetine işi çevirince İran bu işten kazançlı çıkmamaya başladı ve bir sene bekledikten sonra artık böyle bir rest çekti. Ruhani şimdi dedi ki 60 gün içerisinde müzakere masasına oturup petrol akışı ve bankacılık konularında milli menfaatlerimiz temin edilirse bugünkü duruma geri döneriz. Aksi takdirde zaten anlaşma yolun sonu değil İran için diye resti çekmiş vaziyette. Güvenlik konseyine giderlerse de çok keskin bir hamleyle karşı karşıya kalırlar dedi. Aslında tabii anlaşma Avrupa Birliği çok taraflı bir anlaşma. Sadece Amerikan yönetimi yoktu bu anlaşmada. P5+1 diye andığımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri artı Almanya'dan oluşuyordu. Bu anlaşmanın imzacıları ABD çekildi. Avrupa Kanada anlaşmaya uyuyor ama Amerika yüzünden uyamıyor. INSTEX diye bir mekanizma devreye sokmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki bütün bunlar İran'ın zararlarını hafifletmiyor. Son olarak hatırlayalım. İran'ın petrol satışını ki petrol zengini bir ülke sıfırlama hedefli muafiyetlere de son veren bir karar almıştı Amerikan yönetimi. Dolayısıyla İran'la çalışacak olan şirketler, Avrupalı şirketler de iki arada bir derede sıkışıyorlar ve İran da Avrupa'dan daha kararlı, Amerika'ya karşı daha kararlı bir tutum takınmasını istiyor. ABD bunu yapamıyor. Petrol restine Amerika'nın Ankara Türk hükümeti de boyun eğmişti biliyorsunuz. TÜPRAŞ petrol alımını durdurmuş vaziyetteydi. Şimdi tabii mektupla da iletilmiş vaziyette bütün bunlar Avrupa Birliği elçilerine de verildi. Muhammed Cevat Zarif Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Oradan mesajlar geldi. Muhammed Cevat Zarif şimdi tabii biz dedi tamamen çekilme niyetimiz yok dedi bu anlaşmadan. Ancak dedi bazı taahhütleri askıya alıyoruz ki bize yönelik yükümlülükler yerine getirilsin. Aksi takdirde bu iş olmaz dedi. Şimdi tabii dikkatler Rusya, Çin, Fransa, Almanya, Britanya'nın ne yapacağında. Rusya'nın açıklamalarında Sergey Lavrov Amerikan yönetimini sorumsuz tutum takınmakla eleştirdi. Yine aynı şekilde Dmitri Peskov'un açıklamaları vardı bugün bu konuyla ilgili. Durumun ciddi olduğunu söyledi Peskov. Anlaşmayı yaşatmaya çalıştıklarını kendilerinin söyledi. Çin'in petrol alımları İran'dan artmış öyle gözüküyor. Son verilen rakamlara baktığımızda Çin tabii ki muafiyet konusunda 180 değil ama 60 günlük 90 günlük muafiyet uzatması Çin'e de uygulanmıştı. Çok tabii ki Körfez'den de İran'dan da petrol alan ülkelerden bir tanesi. İsrail ise Netanyahu'nun açıklamaları var onu belirtelim. O da işte duydum ki İran nükleer programını sürdürme niyetindeymiş. Silahlara sahip olmalarına izin vermeyeceğiz. Bizi öldürebilecek olanlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz diye bir rest çekmiş vaziyette Netanyahu. Tabii Hürmüz Boğazı meselesi, bu petrolün sıfırlandırılması, Hürmüz Boğazı ile ilgili İran'ın restleri. Amerika'nın USS Abrams Lincoln 100 bin tonluk USS Abraham Lincoln uçak gemisini bölgeye yollaması İtalya açıklarındaydı. Ve Amerikan ordusunun da yine hem Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM hem de Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı kısaltması EUROCOM yazılı olarak soruları yanıtlarken İran'ın Amerikan askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddialarını detaylara girmeden gündeme taşımaları dikkat çekici gelişmeler, acaba bir takım sıcak vakalar mı yaşanacak bölgede diye insanın aklına düşmüyor değil. Ha böyleyken Almanya ziyaretini tuhaf bir biçimde gündem yoğunluğu gibi bir gerekçeyle iptal eden Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da sürpriz bir biçimde Bağdat'ta ortaya çıktı. Adil Abdülmehdi ile görüştü bu sürpriz ziyarette. İran'a yönelik yaptırımları ve Irak'ın bundan muaf tutulma konusunun ele alındığı aktarıldı. Bu arada da Irak'ın hem Amerika ile ExxonMobil şirketiyle Amerika'nın hem de Çin'in dev petrol şirketi PetroChina ile 53 milyar dolarlık bir anlaşmaya imzaya hazırlandığı yolunda haberler aktarıldı Abdülmehdi tarafından. Bunun İran meselesiyle ilgisi olmadığını söyledi kendisi ama 30 yıllık bayağı kapsamlı bir anlaşma, Irak açısından da zor bir durum, dengeleri tutturmaya çalışıyorlar. Bir yandan İran'ın petrolünü satamaması bir şekilde Irak'a da yarıyor ama yatırıma da ihtiyaçları var ki bu anlaşmayla tesislerin yenilenmesi, üretim kapasitesinin arttırılmasının söz konusu olacağını söylüyor İranlı yetkililer. Ama tabii dediğim gibi Amerika-Avrupa hattında da gerilim eksik değil. Alman medyası Pompeo'nun Bağdat'a gidip Berlin'i es geçip Bağdat'a gitmesini dikkatlerinden kaçmamış Alman medyasının ve Almanya-ABD ilişkilerinin düşüşte olduğu tespiti yapmışlar. Ve hatta Süddeutsche Zeitung'dan bir gazeteci de Berlin yönetiminin Trump sonrası dönem için yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği yolunda bir tavsiyede bulunmuş. Daniel Brosler isimli önde gelen Alman gazetecilerden bir tanesi. Evet. İsrail gazetesi Hayom gazetesinin yüzyılın anlaşması, yani Filistinlilerle İsrailliler arasındaki bitmek bilmeyen hiçbir anlaşmanın, ortaya konulan iki devletli çözüm başta olmak üzere hiçbir anlaşmanın tutmadığı bir ortamda damat Kushner, Trump'ın damadının pişirdiği diyelim Körfez ülkeleriyle beraber anlaşmayla ilgili detaylarıyla ilgili yayınladığı bilgiler var. Daha önce de bir kısmı aslında işte Mısır'dan toprak kiralanması, oralarda sanayi bölgeleri kurulması kısmı yansımıştı. Ben de size aktarmıştım. Bu biraz daha detaylı bir anlaşma. Haber daha doğrusu. Üçlü bir anlaşma deniliyor bu. Hem İsrail'le hem FKÖ hem de Hamas arasında olacak biliyorsunuz. FKÖ ile Hamas da aynı değil zaten. Hamas daha internasyonel bir hareketin Filistin'deki kolu. Ötekisi Milli Mücadele Örgütü. Şimdi burada tabii Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri yerli yerinde kalıyor. Bunun dışında kalan topraklarla Gazze Şeridi'nde yeni Filistin adlı bir Filistin devleti öngörülüyormuş bu habere göre. İzole yerleşim birimleri var tabii. Kudüs her iki devletin başkenti sayılacak ama bölünmeyecek, paylaşılmayacak. Zaten hakikaten o kent bölünmez yani. Mümkünatı yok. Yani Kudüs'ü bilen bunu gayet net olarak ortaya koyabilir. Araplardan Yahudiler ev alamayacak. Aynı şekilde Araplar Yahudilerden ev alamayacak bir mülk değişimini engelleyecek bir yanı var. Mısır'ın toprak kiralaması söz konusu ancak Filistinlilerin buralarda iskanına da izin verilmiyormuş. Enteresan. Böyle olursa nasıl olacak tabii. O da ayrı soru. Aynı zamanda tabii bütün bu anlaşma aslında ekonomik. Belki biraz Sri Lanka modeline benzeyen yanları mı var? ABD, AB ve Körfez'in Arap ülkelerinin kesenin ağzını açmaları aslında. 5 yıl boyunca 30 milyar dolarlık bütçe sağlamaları öngörülüyor burada. Ordusu olmayacak Filistin'in, poliste hafif silahlar olacak. Tabii ki silahsızlanma öngörülüyor. Hapishanedeki tutukluların bırakılması, demokratik seçimler öngörülüyor. Bir de Gazze Şeridi ile Batı Şeria, birbirinden çok kopuk toprak parçaları bunlar tabii, birbirine bağlamak üzere yüksekliği 30 metre olacak bir otoyol inşa edilecek. Çin, Japonya gibi ülkeler de buna katkıda bulunacaklar. Ürdün Vadisi'ni İsrail bırakmıyor. Lut Gölü, Ölüdeniz bölümlerini. Evet, böyle bir anlaşma. Bakalım ne olacak? Hakikaten çok zor bir anlaşma. Damat Kushner de açıklama yapmıştı. Başarısız olsak bile daha öncekiler gibi aynı şeyi yapıp başarısız olmayalım diye de bir bu konuda haklı, doğrusu daha önce iki devletli çözümle ilgili ortaya konulan birbirinin benzeri anlaşmaların hiçbirisi başarılı olmamıştı. Ama tabii bu anlaşmayı da Filistin yönetimine kabul ettirmek hiç o kadar kolay değil bu çerçevesi içerisinde. Bu arada Katar'dan Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere 480 milyon dolarlık mali yardım sunulması kararı aktarılmış. Bu yüzyılın anlaşmasında da bu mali yardım meselesi geçiyor ki eğer anlaşmaya uyulmazsa mali destek tamamen mesela Amerika tarafından, ki aslında kesilmişti de, kesilecek, öyle deniliyor. Anlaşmaya itiraz eden tarafa kesilecek, biraz mali sıkıştırma olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet. Evet, biz S-400 meselelerini tartıştık, konuştuk. Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk-Amerikan ilişkilerinde sıkıntılı başlıklar da var. Bunu da biliyoruz. Dikkat çekici, en son hafta başından itibaren Suriye ordusu İdlib'de toprakları, kendi topraklarında tekrardan kontrolü sağlama konusunda ısrarını dile getiriyor. Biliyoruz yeniden bir hareketlenme olmuştu. Tam bir topyekin operasyon olmasa bile. Türk Silahlı Kuvvetleri de hareketlenmişti. Özellikle Tel Rifat'ın ele alınacağı yolunda ya da etrafındaki köylerle ilgili gelişmeler olmuştu. Şimdi The Guardian gazetesinde dikkat çekici bir haber var. Martin Chulov'un haberi. Haberde tabii oradaki siviller vuruluyor, öldürülüyor iddiaları tekrarlanıyor. Martin Chulov da pek açıkçası güvenilir bir gazeteci değil. Suriye krizinin başından itibaren sadece cihatçılardan bilgi alıp onları yaydıktan sonra yanlış şeyler yaptığını kabul etmiş bir isim. Kendisi işte bu son bombardımanlarda 200 bin insan öldü diye giriyor yazıya. Sonra Britanya Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'a dayanarak bu insan hakları ihlallerini, ateşkes ihlallerini Jeremy Hunt kınadı diyor. Rusya ve Suriye rejiminin gerçekleştirdiği 150 bin insanın evlerinden olmasına sebebiyet veren dedikten sonra birdenbire Türkiye de işin içine giriyor. Çünkü burada Türkiye'nin de o bölgede kendi pastadan payını almak istediği öne sürülüyor, söyleniyor ve Türkiye ve Rusya eğer yasa dışı kimyasal silahlar kullanırsa diyor Jeremy Hunt, süratli ve münasip yanıt verilir. Alenen NATO müttefiki Türkiye'nin Suriye'de Rusya ile birlikte yasa dışı kimyasal silah kullanımından bahsedip bir de ona yanıt vermekten söz ediyor. Hakikaten çok enteresan, çünkü Türkiye daha çok Britanya ile birlikte ve ABD ile birlikte hareket etmişti. Ama böyle bir haber var The Guardian gazetesinde, onu da size aktarmış olayım. Evet, Doğu Akdeniz'deki kriz, dün de konuşmuştuk. Türkiye'nin Fatih gemisiyle, sondaj gemisiyle adanın batısında genişletilmiş bölgenin orada münhasır ekonomik bölgeler kapışması var bu alanda elbette. Karşılıklı atışmalar hat safhaya çıkmış vaziyette. Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'nin sondaj gemisi faaliyetlerinin ikinci istila, 1974'ten sonra ikinci istila olduğu iddiası ile yeni bir düzeye taşıdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Türkiye'nin hidrokarbon kaynakları arama faaliyetlerini şikayet etti Rum yönetimi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı da hemen tepki verdi buna. Rum tarafı istila görmek istiyorsa kendi attığı tek yanlı adımlara bakmalı diye bir ifade kullanıldı. Tabii Kıbrıs sorunu çözümlenmeyince adanın bütün etrafındaki bütün enerji kaynaklarının sadece Rum yönetimi ve onun anlaşma yaptığı batılı şirketlerin faydalanacak olması da Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk yönetimini rahatsız ediyor elbette. Şimdi tabii sondaj gemisindeki mürettebat hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma girişiminde bulundurumlar, onu biliyoruz. Fransa tepki gösterdi, AB tepki gösterdi, ABD tepki gösterdi, Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Dün de konuşmuştuk. Anastasiadis'in ise bugün farklı bir tepkisi oldu. Kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Çünkü Erdoğan dün AKP grup toplantısında Kıbrıs'la ilgili bir açıklama yaptı. Biraz da enteresan, dedi ki, Allah dedi, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı gasp etmeye yönelik adımları anlamayanlara idrak versin diyorum. Rabbim bu mübarek günlerde tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen Avrupa Birliği'nin bizi tam üyeliğe kabul etmemesinin gerisindeki saplantılı ruh halini çözemeyenlerin akıllarını başlarına getirsin diyorum. İşimizi Allah'a havale etti Erdoğan. Anastasiadis ise Erdoğan'a şöyle yanıt vermiş. Türkiye'nin uluslararası hukuku tanıması ve Erdoğan'ın Kur'an'ın da yazanlar yerine, Kur'an'da yazanlar yerine Avrupa Birliği sözleşmelerine uyması için baskı arttırılmalı, önlem alınmalıdır demiş. Yani uluslararası hukukun kuralları Kur'an'a göre değil, uluslararası anlaşmalara göre belirleniyor yanıtını vermiş durumda. Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un da açıklamaları var sondaj girişimleriyle ilgili. Uluslararası hukukun doğrudan ve ciddi bir ihlali diye açıklamalar söz konusu. 9 Mayıs'ta da Avrupa Birliği toplantısı olacak. Orada da bu mesele konuşulacak. Öyle gözüküyor. Gerilimin arttığına dair haberleri de böylece aktarmış olayım. Britanya'da Brexit tabii Avrupa Birliği'nde demokrasi tartışmalarını tetikleyen vaka kaç senedir? Şimdi tabii ertelendi 31 Ekim'e kadar ayrılık Avrupa Birliği'nden, Britanya'nın ayrılması. Britanya vatandaşları Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde sandığa iradelerini yansıttılar. Ancak tabii bu sürecin yürütülüş tarzı vesaire derken neredeyse artık yani sandık sonucunu tanımıyorlar Britanya'da. Öyle oynandı bu oyun başından bu yana. Şimdi Avrupa Parlamentosu hala çıkamamış durumdalar. Çıkamadıkları için birliğin parlamentosu, yasama organı yani Avrupa Parlamentosu seçimlerine onlar da katılıyorlar. Yeterli zaman kalmadı ama doğru düzgün hani biz çıkacağız ayrılacağız birlikten diyorlardı. O yüzden ne olacağı belirsizdi. Şimdi seçimlerin katılması söz konusu oldu. Bu arada Theresa May ile ilgili istifa ettirilecek Muhafazakar Parti Britanya Başbakanı'nı bir şekilde koltuğundan indirecek deniliyordu. Çünkü Brexit anlaşmasını başaramadı deniliyordu. Ama Eylül ayında Muhafazakar Parti'nin konferansı varmış ve Eylül'e kadar orada kalacak ve bir şekilde bu yaz aylarında bu Brexit formüle edilecek ya da edilemeyecek. Anlaşmasız ayrılığı da boşlamış durumdalar. Şimdiden tabii Avrupalılar ya keşke biz bu sandığı kurmadan önce müdahale etseydik diye yakınıyorlar. Çünkü ortaya sandık kuruluyor ve sandık sonucu değiştiriliyor. Öyle de bir durum var. Sandık kuruyorsunuz, vatandaşlar gidiyorlar, oylarını veriyorlar. Verdikleri oyları saymıyorsunuz. O yüzden biraz sıkıntılı bir durum oluşuyor. İtalya'da, kuzeyde Lombardiya ve Piemonte bölgelerinde mafyaya karşı operasyon başlatılmış ama tabii aralarında siyasiler, kamu görevlileri, iş insanları da varmış. 43 kişi ihtiyadi olarak tutuklanmış. İtalya bu mafya işlerinde her zaman adı anılan, ismi anılan bir ülke tabii. Mafya deyince de siyasetsiz olmuyor, kamusuz olmuyor. Yolsuzluklar bu şekilde yapılıyor, öyle diyelim. Fransa'da Toulouse'da bir rehine olayı vardı. 4 kişi rehine almıştı bir silahlı bir kişi. 5 saat sonra serbest bırakmış bu şahsiyeti. Terör bağlantısı kurulamamış durumda. Evet, bakıyorum biraz da Latin Amerika'dan başlıklar vereyim süremi bitirmeden. Venezuela'da Yüksek Adalet Mahkemesi askeri ve sivil kalkışma girişimine katılan muhalif ulusal meclisin 7 milletvekili hakkında hukuki süreç başlatmış. Şimdi darbe girişimi olmuştu geçen hafta hatırlayalım ama yeterince ne halktan ne de ordudan Amerikan destekli Juan Guaido destek bulamamıştı. Halk Miraflores Sarayı'nın etrafında toplanmıştı ve ordu da açıklamasını, savunma bakanı da açıklamasını yapmıştı. Maduro'ya destek vermişti. Şimdi tabii ikili bir yapı oluşmuş durumda Venezuela'da. Bir yandan mevcut yönetimi deviremiyorlar. Diğer yandan kendilerinin gücü de yetmiyor. Oy oranları, destek oranları da yetmiyor. Farklı farklı iki tane meclis var ortada. Bu arada tabii darbecilere karşı Venezuela hükümeti pek de bir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi kendisi alternatif bir meclis olarak duran 7 tane milletvekili onun dokunulmazlıkları hakkında ancak şimdi süreç başlatıyorlar. Çok acayip bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Aradan 3 ay geçmiş, 5 ay geçmiş. Ocaktan beri devam ediyor. Bu elini kolunu sallayarak dolaşıyor darbe yapan muhalifler Venezuela'da. Nasıl bir yönetimse bu Maduro yönetimi hiçbir şey yapmıyorlar. Hapse bile tıkmıyorlar adamları. Öyle de bir acayip durum. Amerikan yönetimi bu arada Maduro'ya karşı gelerek muhalefet saflarına geçen eski Venezuela Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı General Christopher Figuera'ya yaptırımları kaldırmış. Ha, saf değiştirirseniz sizin yaptığınız her şeyi boş veririz diyor Amerikan yönetimi özetle. John Bolton, Trump'ın Şahin Ulusal Güvenlik Danışmanı, Amerikan yönetiminin Küba ile Venezuela ilişkilerini zayıflatacağını söylemiş. Tabii Küba'ya da bir yandan çatıyor. Nikaragua'ya da. Amerika aslında Amerikan yönetimi Latin Amerika'da solu tamamen silmeye çalışıyor. Üç tane de ülke kaldı geriye aslında. Venezuela, Küba ve Nikaragua ellerinden geleni yapıyorlar. Çok bilmediğimiz bir durum değil yani. Bir de Venezuela krizinde bölgeye askeri hastane gemisi gönderiyormuş Amerikalılar. İşte müdahale olur mu? Amerikalılar askeri işgale girişirler mi diye herkes tabii ki tedirgin. Venezuela resminde askeri hastane gönderiyor Amerikalılar. Öyle. Şimdilik demek ki böyle bu işler. Evet, Pakistan'da İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmıştı ama aklanmıştı, serbest kalmıştı ve ülkeden nihayet ayrılmış Kanada'ya gitmiş. Avusturya'da kendisiyle ilgilenmiş idi. Evet. Bir ara verelim şimdi. Elektronik orkestradan Ticket to the Moon'u dinleyelim. Ve birazdan Mehmet Seyfettin Erol, Profesör Mehmet Seyfettin Erol'la burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Remember the good old 1980s when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Thank you.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Seyfettin Erol var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi çok hakikaten sıcak günlerden geçiyoruz. Daha yaz sıcakları başlamadı ama Orta Doğu, Doğu Akdeniz hattında çok ciddi Türk dış politikasını zorlayacak gibi gözüken bir takım gelişmelerle karşı karşıyayız. Hem enerji odaklı Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve tabii ki onları destekleyen Amerika Birleşik Devletleri ve AB hattı enerji aramaları, Türkiye'nin orada yürüttüğü, sondaj gemileriyle yürüttüğü faaliyetlere yönelik tavır almış durumdalar. Hem Suriye'nin kuzeyinde yine bir takım hareketlenmeler söz konusu, Türkiye'nin çok da resmi tutumunu onaylayacak gibi değil. Çok müzakereler yapıldı bu süreçte. Hem NATO içerisinde geçtiğimiz hafta bir devir teslim töreninde Ankara'yı rahatsız eden bir takım manzaralar yaşandı. Ve hemen arkasından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geldi. İki günlük bir ziyaret oldu. Tabii aylardır devam eden S-400 meselesi var. O konuda ince mesajları vardı. NATO Genel Sekreterinin hem Türkiye'nin müttefik olarak ne kadar önemli olduğunu söyledi ama öte yandan da müttefiklerin aynı tipte silahlar kullanması gerektiğini söyledi. Biz sadece ona bakarız dedi. Endişelerini dile getirdi bu konuda daha ince ve yumuşak bir tonla. Şimdi böyle bir Türkiye-NATO ilişkileri ve aslında belki bunun arkasında Türkiye-Batı ilişkileri bir böyle epeydir tartıştığımız artık tamir edilemez bir noktaya gidiyormuş gibi bir görüntü var. Yanılıyor muyum diye sorarak başlamak istiyorum. Bu ziyaret, NATO Genel Sekreterinin ziyareti, arka planda yaşanan problemlere bir deva niteliği taşıyabilir mi?
Şimdi şöyle, yani Türk-Amerikan ilişkilerine bakıldığında ABD açısından Türkiye'nin Batı'yla yürüttüğü ilişkiler şu üç noktadaki ilişkileriyle bir anlamda test edilirdi veya yoklanılırdı. Birincisi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, ikincisi Türkiye-NATO ilişkileri, üçüncüsü ise Türkiye-İsrail ilişkileri. Bu üç ilişkiye baktığımızda da üç aşağı beş yukarı tablo ortada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni bir tarafa burada koyduğumuzda açıkçası Türk-Batı ilişkilerinde süreç işte normal gitmiyor.
Evet.
Bir diğer husus bakıldığında aslında Batı'nın kendi içerisinde işler normal gitmiyor. Yani bugün Batı'nın kendi içerisinde yaşamış olduğu krizler, sıkıntılar bugün bu NATO başta olmak üzere birçok örgüte yansımış durumda. Ve burada kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşamış olduğu güç zafiyeti oldukça önemli bir yere sahip. Amerika 11 Eylül ile birlikte küresel liderliği oynarken bugün Batı üzerindeki liderliğini ve dolayısıyla ABD ve Avrupa bağlamındaki NATO olsun, Avrupa Birliği örgütü olsun bu örgütler üzerindeki etkisini her geçen gün kaybetmeye başlamış vaziyette. Ve buradaki önemli hesaplaşma noktalarından biri de NATO olarak karşımıza çıkıyor.
Evet.
Dolayısıyla burada sadece Türkiye-NATO ilişkileri bağlamında değil, NATO'nun kendisi içerisinde bir derin kriz süreci söz konusu ve bu sürecin geleceğinde de Türkiye'nin durumu, tutumu ya da Türkiye'ye yönelik tutum oldukça belirleyici olacak. Yani Türkiye'siz bir NATO mu, NATO'suz bir Türkiye mi? Bu sorunun cevabı burada oldukça önemli olacak. Peki NATO, az önce kısaca bir giriş yaparak orada belirttim, kendisi aslında bir krize girmiş vaziyette. Peki NATO neden böylesi bir krize girdi? Bu oldukça önemli çünkü NATO'nun geleceği ve Türkiye-NATO ilişkileri açısından. Birincisi Sovyetler Birliği dağıldı biliyorsunuz ve ondan sonra NATO'nun varlık nedeni tartışılmaya başlanıldı. En temelde bir kere NATO varlık nedenini kaybettiğinden dolayı o günden bugüne aslında tartışmalı bir örgüt. Her ne kadar bir takım Sovyetlerin yerine başka tehditler, ötekiler konulmaya çalışılsa da, örneğin terör ve bu bağlamda işte tırnak içinde radikal İslam ve benzeri hareketler veya başarısız devletler ve benzeri hususlar, bu tam anlamıyla tutmuş değil. İkincisi, Çin'i tehdit olarak koymaya çalıştı ama Çin amiyane tabirle topa girmiyor.
Evet.
Ve dolayısıyla yine mümkün mertebe yumuşak bir dış politika izlemeye çalışıyor. Üçüncüsü, Kırım ve Doğu Ukrayna üzerinden tekrar
Rus
tehdidini ortaya koymaya çalışıyor. Ama en temelde bunu Almanya eksenli olarak Avrupa Birliği'nin kendisi bile kabul etmiyor.
Evet.
Bir diğer husus, Amerika NATO'yu bu bahsettiğim Batı'nın kendi içerisindeki liderlik sorunundan dolayı istediği gibi kullanamıyor. Hatta NATO'nun kendisi Amerika'nın Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmı üzerinden NATO'nun kendisi ABD dış politikasına ya da hedeflerine engel konumunda. Ve bundan dolayı da hatırlayın, Trump geldiğinde NATO'yu doğrudan doğruya modası geçmiş bir örgüt olarak nitelendi.
Haklı mıydı Trump? Haklı mıydı sizce Trump?
Şimdi şöyle, kontrol edemiyor, para ödüyorum diyor. Dolayısıyla paramla, yine amiyane tabirle söylemek gerekirse, rezil oluyorum diyor. Dolayısıyla Amerika bu tür soğuk savaş dönemi yapılarını teker teker lağvetmeye çalışıyor. Çünkü artık soğuk savaş dünyası yerini çok daha farklı bir dünyaya bırakmış vaziyette ve Almanya eksenli olarak Avrupa Amerika'dan daha bağımsız bir politika izlemek istiyor.
Evet.
Bunun yolu da Amerika'nın Avrupa ülkelerini bir anlamda kontrol altında tuttuğu bütün mekanizmalardan kurtulmak olarak görüyor. Ve bu bağlamda NATO ve hatta Avrupa Birliği'nin içerisinde yaşanan gelişmeler de buna işaret ediyor.
Doğu Avrupa şimdi, biraz Amerikan hattında gidince işleri değiştiriyor ama galiba, değil mi? Hani yani Almanya, Fransa, belki Britanya bazı konularda şey yapıyorlar ama Doğu Avrupa'yı da garantilemiş gibi gözüküyor bu bağlamda. NATO yani, kullanımı bağlamında.
Yani şu an zaten hangi Batı diye sormak lazım ya da hangi Avrupa diye sormak lazım.
Evet.
Zira Amerika Birleşik Devletleri az önce de ifade ettiğim gibi Batı üzerindeki liderliğini kaybetmiş vaziyette. Yani birkaç yıl önce biliyorsunuz eski Alman Dışişleri Bakanı Gabriel çok net bir şekilde ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri artık Batı'nın lideri değildir dedi. Onun yerine gelen Maas yine dedi ki Amerika Birleşik Devletleri mevcut politikalarıyla, en başta himayeci politikalar dahil olmak üzere, kapitalist düzenin temsilcisi, lideri ya da muhafızı olamaz dedi. Onun yerine Avrupa Birliği'nin kendisi aday olmalıdır dedi. Dolayısıyla Brexit süreciyle başlayan Avrupa Birliği'nin ya da Batı'nın kendi içerisindeki bu dağılmışlık haliyle Amerika Birleşik Devletleri'ni bir takım arayışlara itiyor. Şu an İngiltere'nin tutumu bazı çevreler tarafından her ne kadar yine Amerika'ya bir adım yakın denilse de, hayır, Amerika, İngiltere aslında çok kutuplu dünya içerisinde bir kutup olmak için önce Avrupa Birliği'nden, arkasından da Amerika'dan daha bağımsız bir şekilde tavır izlemeye çalışıyor. Amerika'nın buradaki politikası, kendisine rakip olarak, düne kadar burada Çin ve Rusya vardı Avrasya güçleri olarak, ama artık bugün Almanya ekseni ve Almanya etrafında kümelenmiş bir takım devletlerin de kendisine tehdit olabileceğini hissettiğinden dolayı Avrupa Birliği kendi içerisinde ya da Batı'yı kendi içerisinde artık bölmeye dönük politikalar izliyor ve bu bağlamda da Batı'yı bir arada tutan bütün örgütleri lağvetme yoluna gitmiş vaziyette. NATO Avrupa Birliği bunun örneği. Doğu Avrupa'ya verdiği destek bu açıdan önemli. Balkanlar oldukça önemli. Dolayısıyla Amerika'nın buradaki projesi bölgesel NATO'cuklar şeklinde kendisini gösteriyor.
Peki,
mesela buna Arap NATO'sunu örnek verebiliriz. Daha büyük kapsamlı bir NATO yerine, daha mobilize, daha küçük çaplı ve kendi kendini finanse eden. Bugün Amerika'nın en büyük karşı karşıya kaldığı zorluk, artık bu tür örgütleri, yapılanmaları finanse edememesi. Ve bundan dolayı da başta Merkel olmak üzere biliyorsunuz Avrupa'daki liderlerin önüne faturaları koyuyor. Aslında Avrupa'nın durumu içler acısı. Neden? Düne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu hareketi Körfez ülkelerini Araplara çekiyordu. Önlerine faturayı koyuyordu. Ne kadar para o kadar güvenlik diyordu. Ama bugün aynı duruma Avrupa Birliği'nin kendisi düşmüş vaziyette ve ondan dolayı da hızlı bir şekilde Avrupa ordusu gündeme geldi. Evet. Ve önümüzdeki süreçte de öyle görünüyor ki her biri bir anlamda kendi ordusunu kurmaya çalışacak. Amerika'da Arap NATO'suyla başlattığı süreci mesela sizin az önce de ifade ettiğiniz gibi Doğu Avrupa'da bir takım yeni oluşumlar, buna belki Balkanları da katmak suretiyle bir Avrupa kendisi NATO'su oluşturmaya çalışacak. Belki daha başka bölgelere doğru da bunlar gündeme gelebilir.
Peki hocam, şimdi Türkiye'nin burada hakikaten hep iç politika sancıları hiç bitmediği için dış politikayı konuşamıyoruz ama hemen her başlıkta bir sıkıntı var. Şimdi geçtiğimiz günlerde işte Amerikan siyasetinden Kıbrıs Rum yönetiminin NATO üyesi yapılması, silah satışına yeniden başlanması, ambargonun kaldırılması sesleri yükseldi. Türkiye'nin enerji alımında önde gelen komşusu olan 1980'lerde bile yaptırım uygulamadığı, ambargo uygulamadığı İran'a yönelik müthiş bir kıskaç harekatı başlamış gibi gözüküyor ki sıcak gelişmeler dahi yaşanabilir bu gidişattan son İran'ın da aldığı kararlarla. İşte Britanya Dışişleri Bakanı Suriye'nin kuzeydoğusunda farklı politikalar uygulayan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Britanya Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın son Suriye'de cihatçı gruplara yönelik nokta operasyonları olarak anılan operasyonları sanki sivillere yapılıyormuş gibi sunduktan sonra Rusya ile birlikte Türkiye'yi vurma, yanıt verme tehdidi, süratli ve münasip yanıt demiş. İngilizcesi swift and appropriate response diye kullanmış NATO üyesi evet. ittifakı. Şimdi müttefiki. Şimdi böyle nereye başımız? Doğu Akdeniz'de de aynı şekilde enerji aramaları üzerinden. Hakikaten Türkiye'nin bütün etrafında tabii şimdi Karadeniz'i falan katmıyoruz ama NATO çünkü bir şekilde Suriye sahasına da Stoltenberg'in mesajlarının içerisinde de vardı. Türkiye bizi korumuyorsunuz dese bile biz orada da sizin yanınızdayız demeye çalışmıştı. Karadeniz Baltıklara uzanacak. Evet. Hani NATO her yerde sonuç itibariyle Türkiye'nin her yerde katkılarını ister gibi konuşuyor ama bütün bu başlıklar problemli benim verdiğim örneklerle. Evet. Bunu resmi nasıl okuyacağız? Yani burada giderek çıkarların çatıştığı bir yere doğru mu gidiyoruz biz?
Yekpare bir NATO yok Ceyda Hanım. Yekpare bir NATO olmadığı için NATO içerisinde farklı Türkiye değerlendirmeleri var. Şimdi bakıldığında birincisi Amerika Birleşik Devletleri mevcut gidişat içerisinde Türkiye'yi NATO içerisinde adeta istemiyor. Yani bakıldığında sistematik bir şekilde Türkiye'yi böyle bir karara itmeye doğru bir takım adımlar atıyor ve Türkiye'nin eline bu anlamda bir takım devamlı şekilde gündeme getirdiği sorunlar listesini veriyor. Buradaki tabii temel husus da şu, Amerika'nın için böyle bir tavır izliyor. Normal şartlarda Türkiye'ye ihtiyacı var.
Evet.
Şimdi Türkiye'yi eskisi gibi artık kontrol edemiyor. Bakınız, bugünkü Türkiye-NATO ilişkilerine baktığımızda bir kere Türkiye merkezli olarak birincisi şunu söylemek lazım. Türkiye neden NATO'ya üye olmuştu? En temelde bir beka sorunu vardı. Bugün Türkiye'nin beka sorununun yönü değişmiştir. Ve Türkiye'nin beka sorunu yönü kuzey değil, batıdır. Batıdan gelen tehditler özellikle Amerikan eksenli, menşeli, doğrudan ya da dolaylı bir takım tehditler Türkiye'yi S-400 başta olmak üzere bir takım farklı arayışlara ve farklı ittifaklara doğru yöneltmeye başlamıştır. Bundan dolayı Türkiye NATO ilişkilerinde her geçen gün makas açılmaktadır. Ve bu sadece son birkaç yıla matuf gelişmelerin sonucunda değil, Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte bir kere Türk-Batı ilişkilerinde yaşanan bir hayal kırıklığı var Türkiye açısından. Türkiye ileri karakol olmasına rağmen bir anlamda kullanılmış ve atılmış bir ülke konumuna sokulmaya çalışılmıştır ve Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değildir ve halen de bunu kabul bu şekilde böyle bir psikolojiye kabul ettirmeleri Türkiye'ye mümkün değil. İkincisi, Türk dış politikasında az önce siz de ifade ettiniz, Rusya ile birlikte çok net bir şekilde bir çok kutupluluk arayışı var. Amerika'nın tek kutuplu arayışına karşı Amerika'nın müttefiki ikili anlamda ve efendime söyleyeyim NATO içerisindeki müttefiki 11 Eylül'den 2 ay sonra 16 Kasım 2001'de Rusya ile birlikte imzaladığı Avrasya'da işbirliği eylem planıyla diyor ki biz tek kutuplu dünyaya karşıyız, çok kutuplu bir dünyadan yanayız. O dönemde bu yana da Türkiye'nin kendisi hedef. Artı NATO üzerinden Amerika'nın biz uzunca bir süredir Türkiye'yi dizayn etmeye çalıştığını biliyoruz. Türkiye artık bunu kabul etmiyor. Yani daha bağımsız, daha güçlü bir Türkiye olmak için NATO içerisinde daha efendime söyleyeyim ağırlığını hissettiren ve Amerika'nın etkisinden uzak daha orada etkili bir üye olmak hedefini ya da niyetini Türkiye çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önemlisi yine burada söylenebilecek hususlar, NATO hiçbir zaman için bakıldığında çok net bir şekilde söylemek gerekirse Türkiye'nin 5. madde kapsamındaki çağrılarına cevap vermiş değil. İşte Suriye'deki iç savaş bağlamında yaşanan gelişmelerde Türkiye'nin terör örgütüyle yaşadığı sorunlarda Türkiye'nin bu anlamda çağrılar olduğunda NATO kulaklarını tıkadı. Oysa Amerika 11 Eylül sonrası 5. maddeyi işleme koyduğunda hepsi evet dedi. Bu tabii çifte standart kuşkusuz Türkiye tarafından not edildi. Türkiye'yi üzen bir hususta yine Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde ifade edildi. Ne yazık ki başta Amerika olmak üzere NATO üyesi bazı ülkeler başta PKK, PYD, YPG olmak üzere terör örgütlerine destek veriyorlar. Bu da müttefiklik ilişkisine hiçbir şekilde sığmıyor. Bizim mesela şahit olduğumuz yakın dönemdeki hususlardan bir tanesi, hatırlayın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve Sayın Cumhurbaşkanımız atış talimlerinde hedef olarak orada konuldu, gösterildi. Dolayısıyla bu Türk milletinin vicdanına yer alıyor ve Türk devletinin bu anlamda daha somut reaksiyonlar göstermesini gerektiriyor. Evet. NATO karargahlarındaki Türkiye haritaları da
toparlayarak hocam biraz vaktim azaldı ama toparlarsınız onda.
NATO karargahlarındaki Türkiye haritaları da akıllardan çıkmış değil. Yine az önce sizin ifade ettiğiniz Güney Kıbrıs Rum yönetimi konusundaki işte son toplantılardaki bir takım oldu bittilerde burada efendime söyleyeyim Türkiye'yi rahatsız ediyor. Son hususu söyleyeyim. Bütün bunların bir sonucu olarak bir taraftan Türkiye boyutuyla Türkiye'nin NATO içerisindeki üyeliği artık tartışmalı noktada. Diğer taraftan Amerika ve Amerika'da 15 Temmuz'da NATO üzerinden Türkiye'yi riskli ülke haline getirmek suretiyle bugün Türkiye ve NATO arasındaki ilişkilere bir kriz boyutu daha eklemeye çalışıyor. 15 Temmuz'dan hemen bir hafta önce 8-9 Temmuz'da Varşova zirvesinde Türkiye'nin Rusya'ya dönük bir takım oldu bittiler orada engellemesi ve buna karşı çıkması da kuşkusuz bir hafta sonra gerçekleşen 15 Temmuz sürecinde de etkili oldu. Son cümlemi söylüyorum. NATO içerisinde bugün Türkiye yeni bir krizin adıdır. Ve NATO her şeye rağmen NATO üyesi devletlerin önemli bir kısmı Türkiye'yi bırakmak istememektedir. Ve bu anlamda da Türkiye konusun NATO ve Amerika Birleşik Devletleri arasında önümüzdeki günlerde belki daha derin bir krize dönüşecektir.
Dönüşecek. Çok çok teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, süremizi aştık, hemen veda edelim. Profesör Mehmet Seyfettin Eroğlu'la Türkiye-NATO ilişkileri, Batı ilişkileri, ABD ilişkilerine konuşmaya çalıştık. CISE'den Truth'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. By my big disguise, oh, oh, oh.
24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.